Merhaba, Meraklı Sana Bilime hoş geldiniz. Bu akşam çocuklarda müzik algısını konuşacağız. Konuğumuz Doktor Gaye Soley, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden. Hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Şimdi şey diye başlayalım, yani çocuklarda müzik algısını konuşacağız ama önce bir müzik, niye biz müzik diye bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Niye var acaba müzik?
Evet, bu aslında alandaki belki de en büyük soru diyebiliriz. Yeni bir soru da değil. Çok eskilere dayanıyor. 1800'lerin ortalarında ilk sorulmaya başlandığını biliyoruz. Mesela Darwin ilk bu soruyu soran kişilerden bir tanesi. 1871'de işte İnsanın Türeyişi kitabı var, Darwin yazdığı. Orada Darwin diyor ki işte müzik insan yetileri arasında en eserengiz olanlardan bir tanesi. Bugün hala aslında iyi bir cevabımız yok bu soruya. Ama bu sorunun önemli olma sebebi şu, ya da neden ortada olduğunu sorarsak aslında, müzik insan hayatında çok önemli bir yere sahip. Yani doğumdan ölüme kadar bir şekilde hayatımıza yer edinmiş bir olgu. Ve bir şekilde işte anne-bebek ilişkisiyle başlıyor. Ondan sonra işte oradaki işte ninniler vesaire, ama önemini hiç yitirmeden devam ediyor. Hep bir müziğe ilgi duyuyoruz. Müzik duyunca işte hareket etmek istiyoruz müzikle vesaire. Önemli olaylarında hayatımızın, işte düğünlerde, savaşlarda vesaire hep müzik var ön planda. Bu şekilde önemi devam ediyor. Bu bir insanlara özgü bir şey. Yani diğer hayvan türlerinde bunu görmüyoruz. Diğer yandan bu büyük ilgiyle beraber aslında bir yandan da zor bir iş aslında müziği algılamak. Çok sofistike bir yeti, müzik yetisi. Ama gene yeni doğmuş bebeklerde bile olan bir yeti ve normal gelişim gösteren aslında her bireyde de var. Yani müzik eğitimi almak gerekmiyor müziği algılayabilmek için. Her kültürde de gözlemliyoruz. Yani çok çok farklı kültürlerin farklı müzikleri var. Müzik hep var olmuş ve çok çok da eskilere dayanıyor. Yani işte mesela yaklaşık 50 bin yıllık müzik enstrümanları olduğunu biliyoruz. Ve bunlar işte böyle mesela hayvan kemiğinden veya işte mamut dişinden falan yapılmış flütler. Ve bugünkü dinlediğimiz müziklerde kullanılan benzer aralıkları üretebildiğiniz, ses aralıklarını üretebildiğiniz enstrümanlar. Şimdi bunu düşünecek olursak aslında yani o flütler 50 bin yıllıksa muhakkak ki belki daha farklı materyallerle yapılmış ama günümüze ulaşmamış bir takım müzik enstrümanları olmuştur. Veya flüt çok sofistike bir müzik enstrümanı, daha basit. İşte vurmalı çalgılar veya daha da şey yaparsak insan sesi de aslında bir enstrüman olarak düşünülebilir. Dolayısıyla insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülüyor müziğin. Ve yani bir şekilde bu sofistike yeti tarih boyunca var olmuş ve bugüne kadar gelmiş. Genellikle böyle yetilerin bir işe yarar tarafı oluyor. Yani işte mesela problem çözmek, işte alet kullanmak falan gibi, bunlar insanların hayatta kalma olasılıklarını artıran yetiler. Şimdi müziği düşündüğümüz zaman, bugün müzik hayatımızdan bir anda yok olsa çok başımıza kötü bir şey gelmez herhalde. Ama var olmaya devam ediyor bir şekilde. Dolayısıyla bu yüzden de aslında araştırmacılar çok yani müzik o anlamda çok ilgi çeken bir olgu. Yani neden var diye hala soruluyor ve kesin bir yanıtımız olmamakla beraber farklı evrimsel teoriler var müziğin neden var olduğuna dair. Bunların bir kısmı aslında belki bu yetilerin müziği algılamak için değil de başka amaçlarla ortaya çıktığını, mesela dil gibi, ama bugün müzik algısı için kullanılabileceğini ileri sürüyor. Mesela dil bilimci Steve Pinker bunu öne süren bir görüşe sahip. İşte müziğe şey diyor, auditory cheesecake diyor, işitsel bir pasta olarak adlandırıyor. Yani tamamen zevk için var, başka bir şey yaramaz diyor, ama başka araştırmacılar, farklı düşünenler de var tabii. Müziğin çeşitli amaçlarla ortaya çıkmış olabileceğini öne süren, orada da daha çok müziğin sosyal ve duygusal tarafları öne çıkıyor o tür teorilerde de.
Şimdi anne karnından daha başlayalım, daha bebeğe gelmeden. Ne zaman işte algılamaya başlıyor acaba müziği?
Yani 6. aydan itibaren oldukça iyi duyabiliyor anne karnında. Fetüsler İşitsel algı en gelişmiş olanlardan bir tanesi algısal yetilerimizin. Ve tanıdık sesleri tanıyabiliyorlar. Yani anne sesini mesela duydukları zaman işte bunu nasıl anlıyoruz? İşte kalp atışlarını, hareketlerini ölçerek ultrasonla. Bunlarda işte farklılaşma, artış falan gözleniyor. Ve anne karnındayken aynı zamanda müziği de algılayabilmeye başlıyorlar. Daha evvelden duymuş oldukları melodileri tanıyabiliyorlar. Gene farklı tepkiler vererek bunu gösteriyorlar bize. Ve anne karnındayken gene duyulan işitsel uyaranları doğduktan sonra da tanıyabiliyorlar.
Taşıyor yani o şeyi.
Evet, yani o aslında çok enteresan çünkü anne karnında amniyotik sıvının içindeler. Dolayısıyla daha farklı, filtrelenmiş bir şekilde duyuyorlar sesleri. Ama buna rağmen oradan çıktıktan sonra anne sesini duyduklarında tanıyabiliyorlar ve gene daha evvelden anne karnındayken duymuş oldukları melodileri de gene tanıyabiliyorlar.
Yani bayağı şeyi tanıyor diyorsunuz böyle anne karnındayken ve daha sonra çıktıktan sonra yine aynı melodiyi çalsanız veya müziği çalsanız tanıyabiliyor bunu.
Evet.
İlginç. Evet. Peki şimdi hani şakayla karışık söylenir hep bilimsel bir temeli var mı yok mu bilmiyorum da işte ineklere Mozart dinletirler daha fazla süt versin vesaire gibilerinden. Müziğin ya da dinletilen müziğin türünün diyelim zeka gelişimine etkisi oluyor mu mesela var mı bununla ilgili yapılan çalışmalar?
Evet yani şöyle evet derken etkisi olmuyor ama bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Aslında işte bu hep duyulan, konuşulan şey klasik müzik dinletirsek işte çocuklar daha zeki olurlar falan gibi. Bunun aslında bir temeli yok. Bu aslında şuradan ortaya çıkıyor. 90'larda böyle işte iki araştırma yapılıyor. Yetişkinlerle yapılan araştırmalar bunlar. Bir grup yetişkene Mozart'ın bir sonatı dinletiliyor. Başka bir gruba da işte böyle dinlendirici bir takım sesler dinletiliyor. Daha sonra sanırım 10 dakika kadar. Daha sonra bu kişilere bir zeka testi veriliyor. Ve bu zeka testinin uzamsal zekayı ölçen alt kısmında Mozart dinlemiş olanların daha iyi performans gösterdiği bulunuyor. Ve bu bulgu bir şekilde öyle bir yayılıyor ki çevreye işte klasik müzik dinlemek zekayı geliştirir diye. Ama tabii şöyle bir sorun var. Birincisi bu yetişkinlerle yapılmış bir şey. Yani çocukları ve bebekleri nasıl etkileyeceğine dair bir fikrimiz yok. İkincisi tamamen dikkatle alakalı bir şey olabilir. Ne kadar uzun süreli bir etki olduğuna dair bir şey söylemiyor. Üçüncüsü Mozart ya da sakinleştirici ses. Bu yani genel bir müzik etkisi de olabilir. Klasik müzik de olabilir, Mozart da
i̇şte
olabilir.
İşte onun özelliği yani. Mesela evet. Rock müzik dinletsek şey mi
belki olabilirdi. Ve hatta daha sonra bununla ilgili yapılan çalışmalar yani tartışmalı bir alan bu. Yani müziğin klasik müzik dinlemenin zekayı geliştirdiğine dair bir şey bilmiyoruz şu anda. Fakat daha sonra yapılan başka çalışmalar aslında mesela şeyi gösteriyor. İşte çocuklarla yapılanlar var. Çocuklara çizimler yaptırıyorlar. Ve ya bildikleri bir şarkıyı dinlerken mesela ya işte klasik müzik dinlerken ya da başka bir şey. Özellikle klasik müzik dinlerken mesela yaptıkları bildikleri şarkıyı dinlerken ya da dinledikten sonra yaptıkları çizimleri daha sonra yetişkinler daha yaratıcı, işte daha enerjik vesaire daha teknik olarak değerlendiriyor. Yani orada belki olay hani ne Mozart ne klasik müzik, belki orada insanın hani dikkatini bir şekilde toplamasını sağlayan, sevdiği bir şeyi duyması vesaire gibi motivasyonel bir şey de olabilir.
Ya sanki o biraz şeyden çıkmış gibi yani hani klasik müziği genelde entelektüel insanlar dinler, evet. Entelektüel insanlar zekidir. Dolayısıyla işte evet. Gibi bir şeyden de çıkmış olabilir
yani
gibi geliyor bana.
Yani klasik müziğin tabii yapısı başka çeşitli müzik türlerinden, yani hepsinden olmasa da bazılarından daha sofistike bir yapısı olabiliyor. Ama zekayı geliştirdiğine dair evet bir şey bilmiyoruz. Öyle bir şey diyemeyiz yani.
Şimdi anne karnı konuştuk, sonra bebek dünyaya geldi. Bundan sonra müziğin etkisini konuşalım biraz da. Özellikle bebeklik döneminde yani mesela ni söylenir de niye söylenir? mesela.
Evet,
hiç...
yani aslında müzikle işte anne karnında tanışmaya başlıyor bebekler ve daha doğar doğmaz birçok unsurunu algılayabiliyorlar müziğin. Ya yani müzik aslında böyle biz hani işte severek dinliyoruz, işte arka planda dinliyoruz filan ama bir yandan da çok sofistike bir yapısı var ve oldukça fazla işlem oluyor beynimizde müzik dinlerken, müziği proses ederken. Buna rağmen bu karmaşık yapının birçok unsurunu bebekler algılayabiliyorlar. İşte mesela ritim özellikle, ritim algısı yeni doğmuş bebeklerde dahi var. Onun dışında daha yeni doğmuş bebekler mesela uyumlu ses aralıklarını, uyumsuz ses aralıklarını tercih ediyorlar. Bu uyumlu, uyumsuz ne onu da anlatacak olursak temel yani frekansları tam sayı oluşturan aralıkları biz daha kulağa hoş gelen olarak değerlendiriyoruz yetişkinler olarak. Daha karmaşık oranlar oluşturanları da çok beğenmiyoruz. Aynı şey bebeklerde de gözleniyor ve hatta annesi işitme engelli olan, dolayısıyla da müzik dinlemeyen bebekler dahi, yeni doğmuş bebekler dahi bu tercihi gösteriyorlar. Yani çok ya çok az maruz kalmakla oluşabiliyor ya da doğuştan geliyor yani bir şekilde biyolojik olarak.
Peki bu annelerin ya da babaların da olabilir tabii ki bebeğe yönelik konuşması böyle müzikal olmasının sebebi, hikmeti nedir acaba? Niye öyle konuşuruz biz çocuklar? Biz de hepimiz öyleyiz de farkında olmadan öyle bir...
Evet. Şimdi aslında şöyle düşünülüyor. Yani müziğin birazcık dilin hani daha duyguları anlatmak üzere bir tarafı gibi düşünülebilir müzik. Çünkü çok güçlü bir aslında duygu düzenleyici müzik. Yani herhangi bir düşünecek olursanız biz yetişkinler için de öyle. Hani daha böyle işte minör tonlarda yavaş tempoda bir şey duyduğumuz zaman biraz daha sakin, daha işte belki üzgün falan hissedebiliyoruz. Daha böyle hızlı tempoda, daha majör tonlarda bir şeyler duyduğumuz zaman belki biraz daha mutlu hissettiriyor vesaire. Bu çok erken aslında gelişmeye de başlayan bir şey. Ama bir yandan da mesela aynı şeyleri ninnilerde görüyoruz. İşte ebeveynler bebeklerine ninni söyledikleri zaman mesela sakinleştirmek için söylüyorlar. Daha yavaş tempoda biraz daha hani böyle bebeğin sakinleşmesini sağlayacak şekilde. Bir de oyun şarkıları söylüyorlar. Onlar da daha dikkatini toplayıcı, bir şeyler öğreneceği zaman kullanılan şeyler. Ve bunu evrensel olarak görüyoruz. Bebeklerin bu tür onlara yöneltilmiş şarkı söylemeye ve onlara yöneltilmiş konuşmalara olan da bir tercihleri var. Yani mesela bebeklere yöneltilen bu konuşma dediniz, orada işte onun farkı normal konuşmadan nedir? Biraz daha tiz bir konuşma, daha inişli çıkışlı, ondan sonra daha yavaş, daha tekrar içeren bir konuşma türü.
Daha sert sesleri daha yumuşağa çeviren falan hani işte evet, R'leri daha, falan ne bileyim K falan mesela.
O aslında şey o değil.
Öyle mi?
O hep soruluyor. Bu hani biraz daha bebek gibi konuşmadan bahsetmiyorum aslında. Ben biraz daha sessel olarak yani daha melodik bir şeyden bahsediyorum. Evet ve bebeğe yöneltilen şarkılar da bu şekilde. Şarkı söylediğimiz zaman da aynı şeyleri yapıyoruz ve içgüdüsel olarak yapıyoruz. İşin ilginci bebekler de bunu tercih ediyorlar. Yani niye yapıyoruz diye sordunuz. Hani hoşlarına gidiyor. Yani orada bir belki evrimsel bir tarafı olabilir işin. Çünkü hakikaten otomatik olarak bebeklerle iletişime geçtiğimiz zaman bu şekilde geçiyoruz. Ve yapılan çalışmalar hatta çok yakın bir zamanda bizim de içinde bulunduğumuz böyle dünyadaki çok farklı gelişim laboratuvarlarıyla birlikte yürüttüğümüz bir çalışmada bebeğe yöneltilmiş ve yetişkine yöneltilmiş konuşma kesitlerini bebeklere dinlettik İngilizce. Ve çok farklı dünyanın yerlerinden bebeklerin bu bebeğe yöneltilmiş olan konuşmayı ya daha fazla dikkat verdiklerini bulduk. Kendi dillerinde olmasa dahi. Demek ki orada içerikten ziyade başka melodik bir şey var bebeklerin hoşuna giden. Çok farklı amaçlara... Yani amaçları olabilir, yani fonksiyonları olabilir daha doğrusu bu konuşmanın diye düşünülüyor. İşte bir tanesi daha duyguyu daha kolay anlatan bir şey, abartılı olduğu için. Bebeğin dil edinimini yardımcı oluyor olabilir. Daha tekrarlı ve daha teker teker bir konuşma gibi olduğu için vesaire gibi şeyler var, görüşler var.
Sizinle yayından önce sohbet ederken benim de haberim oldu. Bu Baby Shark diye bir şey varmış mesela.
Evet.
Çok izleniyormuş sanırım YouTube'da herhalde.
Evet. Niye mesela çok... 3 milyara yakın kez izlenmiş.
Neden mesela? Onun ne özelliği var da o kadar çok şey bebekler tarafından tercihli veya velileri tarafından?
Valla aslında zannetmiyorum ki ebeveynler çok tercih ediyorlar. Daha çok bebekleri sevdiği için dinletiyorlar diye düşünüyorum. İşte bu bahsettiğim aslında özelliklere de sahip. Ben de geçen gün arkadaşlarım söyleyince baktım. Sürekli tekrar eden
aslında yetişkin için rahatsız edici bir şey. Evet, yani sinir bozan bir şey değil mi?
Aynen,
ben
öyle.
Daha dinleyemedim. Ama yani tekrar
bayağı takılıyor insanın kulağına da.
Ama onlar tekrar seviyorlar herhalde. Öyle
evet, bebekler seviyorlar. Zaten yani bu müzik tercihleri yani yaşla beraber çok değişen şeyler. Yani bizim yetişkinlik hayatımız boyunca da değişmeye devam ediyor biliyorsunuz. Yani bebeklikte de o şekilde yani düşünebiliriz. Onların da tercihleri. Kendilerine özgü tercihleri var.
Tercih konusuna şimdi geleceğiz ama son bir şey daha geldi şimdi aklıma, onu da sorayım. Şimdi mesela kimisi vardır ders çalışırken veya bir şey kitap okurken vesaire müzik dinler. Ben daha iyi öyle konsantre oluyorum der. Ben hiç yapamam öyle bir şey mesela veya benim gibi insanlar da vardır yapamayan. Şeylerde, bebeklerde ya da çocuklarda mesela arka planda müzik çalarken bir şeyi yapmasını veya daha iyi yapmasını kolaylaştırıyor mı bir şey midir bu acaba, yoksa zorlaştırır mı? Yani çünkü hani siz de dediniz ya, müzik aslında bayağı komplike beynin çalışmasını gerektiren bir şey ve bu dezavantaj mı olur, avantaj mı olur?
Bununla ilgili aslında çok yani ne yaptığına bağlı çok. Yani bir çalışma da gelmedi şu anda aklıma ama yapılmış mı bilmiyorum. Ama şöyle bir şey düşünebiliyorum ancak, hani belki müziğin çok düzenli bir ritmi olduğu için çocuğun belki motor koordinasyon gerektiren bir şey yapıyor ise belki ona yardımcı, düzenlemesi de belki yardımcı olabilir.
Anladım. Şimdi bebek artık büyüyor ve müzik tercihi geliştirmeye başlıyor. Evet, o nasıl oluşuyor mesela?
Şimdi bir kısmı zaten biyolojik olarak...
Ya çok özür dilerim, ya da müzikle şeyi ne zaman ayırt etmeye başlıyor? Gürültüyü mesela. Yani veya birisinin ona bağırmasını veya işte yani bildiğimiz müzik olmayan sesleri diyelim.
Valla onu ayırt etmesi, ayırt ettiğini bilmemiz şöyle yani ses yani... Beyin aslında bunu çok erkenden yapmaya başlıyor. Şöyle diyeyim, tabii onu müzik olarak adlandırmak bambaşka bir durum. Müziğin ne olduğunu ayrıca bir programda sizinle tartışabiliriz. O da çok tartışmalı bir şey. Çünkü müzik nedir ve hani gürültüden nasıl ayrışır filan. Ama o dedim ya, çok sofistike bir işlem yapıyor beynimiz diye. Bir işitsel sahne analizi diye bir teknik bir işlem var aslında. Yani seslerin frekanslarını biz işte havadaki titreşimleri alıyor kulağımız ve onu elektrik sinyallere dönüştürüp beynimize iletiyor. Ve beynimizde aslında frekanslar gruplara ayrılıyor ve bir şekilde öyle bir işlem ki bu benzer katsayıdaki frekanslar gruplanıyor. Ve burada beynin aslında yaptığı işlem şu, bunlar aynı şeyden, kaynaktan geliyor gibi algılıyor onları. Bu şekilde hani aslında müziği algılayabilmenin temel ön koşulu aslında onu önce arka plandaki seslerden ayırt edebilmek zaten. Dolayısıyla bu melodileri falan tanıyabilmek için öncelikle bunu yapabiliyor olması lazım. Dolayısıyla bu zaten anne karnında da ortaya çıkan bir şey.
Tekrar tercihe dönelim o zaman. Nasıl oluşuyor, ne şekilde oluşuyor müzik tercihi bir çocukta?
İşte burada aslında şey, hem yani içinde bulunan çevresel faktörlerin etkisi var, hem de biyolojik faktörler de etkiliyor tabii ki. Az önce bahsettiğim mesela uyumlu, uyumsuz ses aralıkları, bunun belki çok çevresel faktörlerden etkilenmeyen bir şey olarak düşünebiliriz, daha doğuştan gelen. Ama farklı unsurlarıyla ilgili mesela müziğin olan tercihler biraz daha çevresel faktörlerden de etkilenebiliyor. Mesela ritim algısı buna güzel bir örnek olabilir. Ritim farklılaşıyor aslında, farklı diller gibi aslında müzik de farklı kültürlerde farklı kurallarla oluşturuluyor. Ve biz doğduğumuzdan, hatta anne karnından itibaren içinde bulunduğumuz kültürün oradaki müzik neyse onu duyarak, pasif bir şekilde duyarak o kuralları öğreniyoruz. Beynimiz öğreniyor bunları. Ve mesela ritim bu değişen şeylerden bir tanesi. Melodik yapı da değişebiliyor müzikteki. Mesela bizim Türk müziğinde aksak ritimlerimiz var. Ne demek aksak ritim? Zaman eşit aralıklara bölünmüyor ama işte eşit olmayan üçlü, ikili gibi düşünebileceğimiz aralıklara bölünüyor. Mesela 9-8'lik ölçülerde 2-2-2-3 gibi aralıklar var. Batı müziğinde bu pek olmayan bir şey. Genelde zaman eşit aralıklara bölünüyor. Dolayısıyla Batı müziğine ekspoze olan kişiler ve bu aksak ritimleri hiç duymayan kişiler aksak ritimlerle mesela ritim tutmada çok zorlanıyorlar. Bu aksak ritimleri mesela küçük değişiklikler yaptığınızda onları duyamayabiliyorlar. Biz ise bunlara pasif olarak maruz kaldığımız için ayırt
farkında
edebiliyoruz.
Farkında değiliz ama ayırt edebiliyoruz.
Evet. Ve bu durum aslında bebeklikten itibaren ortaya çıkmaya başlıyor. 6 aydan sonra, 6 aya kadar bebekler sadece müzikte değil, dil içinde geçerli bu, yüzleri algılarken de geçerli. Farklı işte hem insan yüzlerini hem işte başka türlerin yüzlerini benzer şekilde ayırt edebiliyorlar, algılıyorlar. İşte farklı dillerin seslerini benzer şekillerde algılayabiliyorlar. Aynı şey müzikte de var. Farklı kültürlerin müziklerini, farklı ritimleri benzer şekilde algılıyorlar. Ama 6 ayla 1 yıl arasında algısal daralma dediğimiz şey oluyor. Ve artık kendi kültürlerinde neye maruz kalıyorlarsa, neye ekspoze oluyorlarsa onu daha iyi algılayabilmeye başlıyorlar. Diğerlerini de algılayamamaya başlıyorlar. Bu tabii paralelinde tercihlerinin de oluşumunu getiriyor. Maruz kaldıkları şeyleri daha tabii aşina oluyorlar. Daha fazla onları tercih edebiliyorlar.
Şunu soracağım. Sizin yani yayına hazırlanırken de görmüştüm bunu. Kendi bildikleri şarkıları bilen çocuklarla diğer çocuklar daha iyi anlaşabiliyorlar galiba, değil mi? Buradan da başka bir şey çıkacak sonra. topluluğa giden, millete giden bir ülkeye giden ya da bir şey.
Yani şöyle, şimdi bu tabii bu farklılıklar, müzikteki kültürden kültüre olan farklılıklar, işin aslında birazcık sosyolojik, antropolojik tarafına da giriyor. Yani neden bu farklılıkları görüyoruz? Ve hani orada aslında gene dil gibi aslında hani nasıl işte farklı diyaleklerle konuşuyorlarsa insanlar, farklı ağızlar oluyorsa kendi müziklerini de oluşturarak kendi enstrümanlarıyla işte kendi ya da melodilerini oluşturarak bunlarla bir şekilde sosyal varlıklarını aslında ortaya koyuyorlar. Bunu çok görüyoruz, yani çok çok farklı kültürlerde gözlemlenen bir şey. Ve mesela hala işte yani tarihte de çok örneği olan bir şey. Avustralya'daki işte yerliler, klan kültürü olarak yaşayan, mesela belli şarkıları var ve o şarkıları sadece o klana ait veya o klanla alakalı klanlara ait kişiler söyleyebiliyor ya da diğerlerinin söylemesi yasak gibi. Yani müziğin gerçekten hani bir kültürel bir olgu olarak çok fazla önemli olduğunu görüyoruz aslında birçok...
Her takımın farklı tezahüratı olması gibi mesela.
Aynen. İşte milli marşlar, şunlar bunlar. Yani aslında müzik çok kullanılan bir şey o anlamda. Hatta işte bir ara 80'lerde falan herhalde boombox'larla falan insanlar giverdi işte falan böyle. Hani kendi müziğini dışarıya vurmak çünkü sosyal kimliğin bir parçası. Ve ilginç bir şekilde ergenlik döneminde müzik dinleme çok artıyor. Ve o dönemde bu işte sosyal aslında kimliğin oluştuğu önemli bir dönem. O açıdan ilginç. Dinlenen müzik çok dışa vurulmaya başlıyor. Yani işte posterler, tişörtü falan gibi. Dolayısıyla hani müziğin öyle bir tarafı var. Mesela bir tane yapılan çalışma yetişkinleri işte şey yapıyorlar, işte chat yapacaklar tanımadıkları biriyle ve birbirinizi tanımak için istediğiniz herhangi bir konuda konuşabilirsiniz diyorlar. En çok konuşulan konu müzik mesela. Filan gibi yani böyle hani tabii bir yandan da çok tehlikeli olmayan bir konu filan yani o tarafı da olabilir.
Evet, tabii ki.
Ama bir sosyal kültürel tarafı var ve çocuklukta ortaya çıkıyor gibi görünüyor bu. Çocuklar bizim o yaptığımız işte çalışmada kendi bildikleri şarkıyı bilen çocukları arkadaş olarak tercih ettiler. Daha ilginç kısmı bence şeydi, bilmedikleri şarkıları da bilmeyenleri tercih ettiler. Yani daha bilgili çocukları tercih edebilecekken kendileriyle benzer bir kültürel bilgiye sahip olan çocukları tercih ettiler.
Şöyle birleştirici bir element olarak kullanılabilir mi diye bir soru atsam ortaya müzik.
Olabilir. Aslında müziğin evrimsel müzikle ilgili yani neden var olduğuyla ilgili evrimsel teoriler dediğim gibi daha çok müziğin sosyal fonksiyonları üzerine odaklanıyor. Ya da onunla ilgili elimizde oldukça fazla veri var diyebiliriz. Bu aslında farklı şekillerde olabilir. Bir tanesi mesela bu işte şarkılar mesela. Yani mesela çocuklar çok erken yaşlarından itibaren sosyal gruplara hassasiyet gösteriyorlar. Kendilerinden farklılaşan, işte farklı ırktan, farklı dil konuşan vesaire. Ve kendi gruplarından olan kişileri tercih ediyorlar. Onlara daha pozitif özellikler atfediyorlar filan. Bu daha okul öncesi dönemde gözlemlenen bir şey. Ve bunlar tabii daha sonra ön yargılar ve ayrımcılık gibi davranışlara yetişkinlikte gidiyor. Şimdi mesela yapılan çalışmalar var. Acaba şey yapabilir miyiz diye. Yani çocukların ön yargılarını işte başka bir kültürden, ön yargıları olan bir kültürel gruptan diyelim. O kültürün işte mesela müziğini onlara öğreterek acaba bu ön yargıları yıkabilir miyiz? Biraz daha büyük yaştaki çocuklarla yapılan çalışmalar bunlar. Ve olumlu şeyler gözlemleniyor. Fakat bu çalışmalar hem çok az henüz hem de çok kontrollü yapılmış çalışmalar değil. Yani çocuklar bu işte deney ve kontrol gruplarına rastgele bir şekilde atanmıyor vesaire. Dolayısıyla biraz problematik, yani çok kesin şeyler söyleyemiyoruz. Ama bununla ilgili çalışmalar var. İkinci olarak da bir de ritim üzerinden aslında müziğin insanları senkronize ederek aralarında bağ kuran bir olgu olduğu düşünülüyor. Ve bununla ilgili yani düşünecek olursak aslında tarih boyunca da bu amaçla kullanılmış.
Evet, aslında gözümüzün önünde çok örnek var değil mi?
Evet. Yani savaşlarda işte orduların, askerlerin hep senkronize bir şekilde yürümeleri, çok önemli sosyal olaylarda hep müziğin kullanılması filan gibi.
İşte bizde mehter takımı vardı. Aynen. Ya evet. Şey savaşta arkadaşlarla biraz da şey yapmak için, motive etmek için vesaire.
Evet. Ve şimdi işte bununla ilgili son yıllarda çok ampirik çalışma yapılmaya başlandı. Ve mesela işte yetişkinler bir çalışmada işte kulaklıkla masa etrafında oturmuş bir müzik dinliyorlar. Ya aynı, yani senkronize olarak dinliyorlar ya da senkronize olmayan bir şekilde dinliyorlar. Ve daha sonra da bir takım ekonomik oyunlar oynatılıyor bu kişilere. Ve şunu buluyor, yani bu oyunlarda da hani bir takım ortada işte kaynaklar var. Onları dağıtmaları gerekiyor. Ya kendilerine daha fazla alabilirler ya da gruba dağıtabilirler falan gibi şeyler var. Öncesinde şey yapıyorlar bir de, dinlerken ellerindeki bardakları sallamalarını istiyorlar bu kişilerden. Dolayısıyla ya senkronize bir şekilde sallıyorlar ya da senkronize olmayan. Eğer senkronize sallamışlarsa daha fazla kaynak paylaştıkları gözlemleniyor. Senkronize olmamışlarsa daha çok kendilerini alıyorlar falan gibi. Bu tarz çalışmalar var ve şimdi bunlar çocuklarla da benzer şeyler, davranışlar gözlemleniyor. Birbirlerine daha çok yardım ettikleri mesela eğer öncesinde senkronize bir dans yapmışlarsa, bir oyun oynamışlarsa ve hatta bebeklikte dahi benzer bulgular var. Dolayısıyla tabii bunları şöyle yani ne kadar birleştirici olduğunu bilemeyiz. Yani insanlar birbirlerine daha fazla yardım ediyorlar o bağlamda ama ne kadar kalıcı etkiler bunlar falan tabii onları
yoksa,
bilmiyoruz.
Daha kalıcı mı onu bilmek zor oluyor. Evet. Peki ritim tutmanın müzik eğitimi vermenin çocuğa ya da bir şeyleri müzikle yaptırmanın başka becerilere nasıl etkileri oluyor?
Şimdi ritim tutturmanından ziyade belki hani şimdi müzik mesela eğitimi aldığı zaman çocuk sadece aslında ritim değil yani hani hem çok zengin bir melodik olarak da bir şeyin içine girmiş oluyor. Hem ritim tutması var, hem işte nota öğreniyor. Hani o müziğin matematiğini birazcık öğreniyor. Dikkat etmesi gerekiyor birçok farklı şeye. Dolayısıyla hatırlaması gerekiyor. Mesela bir şey çalacak ama bellekten şey yapması gerekiyor filan. Dolayısıyla aslında birçok farklı alanı geliştirebileceği düşünülüyor müzik eğitiminin. Ve tabii işte bu müziğin de dediğim gibi matematiksel yapısı vesaire filan olduğu için daha çok bu alanla ilgili çok fazla çalışma var. Yönetici işlevler dediğimiz işte planlama, koordinasyon gibi şeylerde önemli olan o yetiye bakılan çalışmalar var. Bunu geliştiriyor mu diye. Dil okuma, bunlara bakılan çalışmalar var. Bir de genel zekayı geliştiriyor mu diye bakılan çalışmalar var. Açıkçası bunların birçoğu çok tartışmalı halen. Yani bazı çalışmalar geliştirdiğini buluyor ama bazıları bunu bulamıyor. Dolayısıyla hani bu matematiksel işte zeka, genel zeka, işte yönetici işlevler falan gibi alanlarda çok bir şey söyleyemiyoruz müzik işlevleri.
Onun sebebi yöntemsel problemler mi?
Veya yani gerçekten bir işe yaramıyor olabilir. Yani o yüzden çok sistematik bir şey bulmuyorsunuz. Ama özellikle okuma ve dil konusunda yani dil...
Evet onu soracağım yani arasında. Matematik ya da dil öğrenme gibi şeylerde hani bir şeyleri böyle müzikle öğretmenin falan faydası oluyor mu bu mesele?
Aslında işte olduğu düşünülüyor. Birazcık o yüzden işte bu bebeğe yöneltilen konuşma da tam hani konuşmayı öğreneceği zaman özellikle daha abartılı. Bir şekilde o belki daha ritmik konuşuyoruz biraz daha filan bunların yardımcı olabileceğine dair çalışmalar var. Hatta yani sadece çocuklarla değil mesela felç geçirmiş ve bu nedenle konuşmada zorlanan kişilere müzik terapisi yapılıyor. Bu kişiler şarkı söyleyerek tekrardan konuşmayı mesela öğrenebiliyorlar. Yani müziğin o tarafı hem ritmi, o düzenli hali birçok anlamda yardımcı oluyor.
Ya, bilmiyorum bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Biraz sanki konunun dışına çıkmış olacağız ama gene de dayanamayıp soracağım. Bu müziğin şeyde ruh sağlığını iyileştirmede veya herhangi bir hastalığı iyileştirmede bir etkisi olduğuna yönelik bir çalışmalar var mı? Ya da siz biliyor musunuz hiç böyle bir şey?
Var, birçok şey için kullanılıyor aslında. Mesela Alzheimer hastalarında, Parkinson hastalarında. Aklıma ilk gelenler açıkçası...
Yani bununla ilgili bilimsel böyle belirgin sonuçlar elde edebiliyor muyuz? Hakikaten böyle bunun gerçekten etkisi var diyebileceğimiz, kesin konuşabiliyor muyuz? Yani,
yani çok kesin bir noktada mıyız bilmiyorum açıkçası. Hı-hı. Ama çok fazla yani anekdotal olarak bilinen case var yani işe yaradığı. Hı-hı. Bu iki durumda özellikle. Hı-hı.
Sizin bir de laboratuvarınız var değil mi? Bebek evet. ve çocuk gelişimi laboratuvarı. Evet. Biraz da kendi çalışmalarınızdan bahsederseniz.
Tabii.
Ne tarz deneyler yapıyorsunuz mesela merak ediyorum ben.
Biz aslında bebeklikten yetişkinliğe uzanan çok geniş bir yaş.
Daha doğrusu şunu sorayım özür dilerim kestiğim için. Neyi bulmaya çalışıyorsunuz ya da neyi arıyorsunuz orada?
Neyi arıyoruz? Aslında birkaç şey arıyoruz. aradığımız şeylerden bir tanesi aslında bu müzik konuştuğumuz şeylerle alakalı müzik algısının gelişimini araştırıyoruz. Ritim algısı özellikle.
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nde.
Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde. İşte ritim algısı nasıl değişiyor? Hem yaşla beraber hem kültür içinde bulunduğumuz kültüre göre. Yani maruz kaldığımız şeyler bizim algımızı nasıl değiştiriyor? Çok genel anlamda bu. İkincisi de hem bebeklerle hem çocuklarla yürüttüğümüz sosyal bilişsel gelişim dediğimiz bir alan aslında bu. Burada işte bebeklerin mesela sosyal öğrenmesi dediğimiz işte ne gibi sosyal faktörler, sosyal duygusal faktörler bebeklerin daha iyi öğrenmelerini sağlıyor gibi şeyler. Bir de aslında ön yargıların nasıl ortaya çıktığını ve bunları önüne nasıl geçebileceğimizle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Onu da hem işte
başarılı olursanız bayağı çocuklarla... faydalı olacak insanlar çok faydalı olacak.
Bu alanda son yıllarda çok fazla çalışma yapılıyor. Biz de ufak da olsa katkımız olursa tabii ki de çok sevineceğiz. Dediğim gibi yani bebeklerle ve çocuklarla özellikle çalışmalar yapıyoruz. 6 aydan itibaren bebeklerle yürüttüğümüz çalışmalar var. İlgilenen aileleri de bekleriz katılmaları için.
Onu da söyleyelim, evet. Bir de siz halka açık ders de veriyorsunuz galiba ya da verdiniz.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi düzenliyor halka açık dersler.
Halka açık olduğunu vurgulayalım ki...
Evet, evet. Herkese açık ve çok güzel seriler oluyor. Çocuk serisi yapıldı iki defa. O ikisinde de yer aldım. Yer almaya da devam etmek isterim. Onlar evet çok yararlı oluyor. Herkes çok faydalanıyor diye düşünüyorum.
Şunu soracağım. Süremiz de daraldı biraz ama onu sorayım. Doğru müzik ya da doğru müzik eğitimi diye bir şey var mı? Bir. İki, bunun mesela ne kadar bir bebeğe veya çocuğa ne kadar müzik dinletmek lazım mesela?
Yani doğru müzik diye bir şey bence...
Olabilir mi böyle bir şey?
Yok, doğru, yani şu... işte burada genelde klasik müzik mesela dinletmenin doğru olduğu düşünülüyor. Ama halbuki bunun daha diğerlerinden daha iyi olduğuna dair hiçbir bulgu yok elimizde. Dolayısıyla yani aslında farklı farklı müzikler dinletilebilir çocuklara, bebeklere. Ama orada birazcık tabii onların dediğim gibi hoşuna giden şeyleri de az çok biliyoruz artık yani yapılan çalışmalarla. Belki birazcık daha onların hoşuna gidebilecek şeyler. Dediğim gibi mesela daha yavaş tempoda işte daha...
Arabesk değildir herhalde.
Yani gerçi şöyle bir şey var yani hani gerçekten ekspoze oldukça da çocuk da ona bir aşina oluyor ve hoşuna gitmeye de başlıyor. Bence farklı tarzlarda, farklı kültürlerin müziklerini dinletmek güzel bir şey olabilir.
Şey diyorsunuz yani bir şeyi çok duyarsa onu seviyor gibi bir durum mu var? Hani sürekli duyduğu müziği.
Genelde tabii bir aşinalık oluyor. Yani işte bu ritim çalışmasında mesela biz öyle bir şey bulduk. Bebekler, Amerikalı bebeklere işte batı ritmiyle bizim aksak ritimleri dinlettiğimizde batı ritmini daha uzun dinliyorlar. Ama Türkiye'deki bebekler ikisi arasında bir tercih göstermediler. Çünkü onlar ikisine de maruz kalıyorlar. Dolayısıyla maruz kaldıkları şeyler tercihlerinin oluşumunda tabii ki de rol oynuyor yani.
Başka nerede var bu aksak ritim? Hangi kültürlerde var?
Yani Balkan kültürlerinde genellikle gözlenen bir şey. Tabii Afrika'da, Hindistan'da falan da çok çok daha karmaşık ritimler de var. Bir de bizde.
Şöyle bir de şeyi sormuştum. Süresi ne kadar olmalı? Mesela günde şu kadar saati dinlesin çocuk diye bir şey var mı? Yoksa istediği kadar dinlesin mi?
Öyle bir şey yok. Ama bir yandan da hani bu dediğimiz işte yani tamam müzik güzel bir şey, hoş bir şey. Ama bir yandan da karmaşık bir şey ve beynimize çok karmaşık işlemler gerektiren bir şey. Dolayısıyla sürekli arka planda müzik çalınması da yorucu bir şey olabilir. Dolayısıyla onu düşünmek
bir
lazım.
De son aklıma gelmişken onu da sorayım. O da merak ettiğim bir şey. Müzikal dil diye bir şey var mı? Hani bazen duyarız ya biz de söyleriz. Aa, bu dil çok böyle kulağa hoş geliyor konuşma. Anlamasak da ne denildiğini orada böyle bir müzik dinlermiş gibi oluyoruz sanki deriz ya. Var mı öyle bir şey gerçekten?
Yani şöyle tonal diller var. İşte Tayca mesela işte Çince gibi filan. Bu dillerde çeşitli ufak tonal farklılıklarla anlam değişikliği sağlıyorsunuz. İlginç bir şekilde müzikle bir ilişki kurmak için bu dilleri konuşan kişiler ya o kültürlerde mutlak kulak denen yeti daha sıklıkla görünüyor. Mutlak kulak da şu, bir sesi duyduğunuz zaman onun hani hangi nota olduğunu hatırlamak yetisi. Bu aslında yani kaydediliyor bellekte ama kısa süreli bir şey bu normalde. Hemen yok olan bir şey ama bazı kişilerde bu kalıcı olabiliyor, bunu kalıcı tutabiliyorlar. Müzisyenlerde daha sıklıkla da görülen bir şey. Biraz öğrenilebilir olduğuna dair de argümanlar var. Bu tonal dilleri mesela konuşan kişilerde daha sıklıkla görülüyor. Bu da aslında biraz öğrenilebilir bir şey belki de olabileceğini de gösteriyor.
Tay dediniz, başka ne var öyle tonal müzik? Çince mi? Çince de mi öyle? Anladım. Oralardan son zamanlarda bayağı şey çıkıyor müzisyen, özellikle klasik müzikle ilgili ilgilenen ve o konuda yetenekli olan bayağı insan çıkıyor diyebiliyorum ben en azından. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Bu akşam çocuklarda müzik algısını konuştuk. Doktor Gaye Sole ile kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesi. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için de size teşekkür ederim. Hoşçakalın.